Değerli izleyenler, kıymetli dinleyiciler, yeni bir Kültürden İrfana programıyla tekrardan huzurlarınızdayız. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Kültürden İrfana programında her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey ile beraber siz değerli izleyenlerimizin, kıymetli dinleyicilerimizin huzurlarındayız. Selam ediyorum Abdurrahman Beyciğim.
Eyvallah efendim.
Afiyettesiniz, iyisiniz.
Şükürler olsun. Hamdolsun sizleri sormalı.
Hamdolsun. Teşekkür ederim. Kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü Eyvallah. Kültürden İrfana programında üstadım, dünyanın şimdilerde en çok gündeminde olan bir ülke, ateş hattında olan bir ülke, İran'ı konuşsak diyorum. İran için Eyvallah. Bir dosya, bir parantez açsak. Zira İran çok nevi şahsına münhasır bir ülke. Evet, şimdilerde ateş hattında dedik ama bir dünyaya aslında kolay lokma olmadığını, çetin bir ceviz olduğunu, o güçlü direnişiyle de gösteren bir ülke. Fakat şöyle bir giriş yapmak gerekirse, ister zengin tarihi ve kadim medeniyeti olarak ele alalım, ister jeostratejik, jeopolitik önemi açısından ele alalım, ister Orta Doğu'da kilit bir ülke oluşu ve gerçekten de Orta Doğu'nun dinamiklerini son derece etkileyen bir ülke olarak ele alalım. İran kendine has bir ülke. Şimdi Süleyman Nazif Bey, merhum tarihçimiz ve mütebahhir münevverlerimizden İbnül Emin Mahmut Kemal İnal için söylediği bir söz var. Ne kimse benzer kendine, ne kendi benzer kimseye. Bunu İran için de söyleyecek olursak, nedir İran'ı bu kadar hem farklı, hem özgün, hem de şahsına münhasır kılan hususiyetler? Bir de Abdurrahman Bey'in gözünden, penceresinden bir İran fotoğrafı çekelim. Eyvallah, ne dersiniz?
Eyvallah, teşekkür ederim. İran benim bildiğim bir ülke.
Açalım hem, o zaman biraz bildiğim derken.
Hem ticari olarak hem de seyahat, gezme maksatlı yani gittiğim bir ülke. Ticari seyahatimi Tahran'a yapmıştım hep.
Evet.
Herhalde bir 10 kere gitmişim de tahmin ediyorum. Meşhed ve Şiraz gibi iki farklı bölgeye de gittim. Tebriz kaldı. Tebriz'e de inşallah şöyle biraz ortalık sakinleşsin. En çok merak ettiğim yerlerden bir Tebriz ve İsfahan. İkisine gidemedim maalesef. Bu arada İran ismini biz koyduk.
Öyle mi?
Tabii Türkler.
Yoksa?
Turan ve İran tabiri. Türklerin onlara koyduğu bir tariftir. Onlar da kabullendiler. Yani Farslar. Çünkü İran deyince birkaç İran var. Biz hani çok böyle derine gitmeden, vakti de iyi kullanarak.
Mesela Asr-ı Saadet'te Pers olarak mı geçiyormuş
Pers.
Hocam?
Pers. Yani Sasani de diyorlar ama Sasani hanedanlığın adı. Pers, Fars oradan geliyor zaten. Tabii çok etimolojik şeyleri uzun. Onlara çok girmeyelim. Çünkü bugünkü dille de bir farklılıkları var. Kadim Farsçanın farklı şeyleri var ama bulunduğu konum itibariyle dünyayı çok etkilemiş bir yer.
Çok.
Özellikle birincisi Türklerin İslamlaşması hikayesi Farslar üstünden oluyor.
Bir dakika, bu yani 1040'tan Danakanlar o dönemler mi yoksa?
Şöyle.
Hani madem girdiniz birkaç kısa bilgiler de alalım o vesileyle.
Şimdi İran'ın doğal hattı esasında bugün Irak'tır. Arapların İslamlaşmasından sonra Irak daha Araplaşmıştır. Yani o hat diyeceğimiz ya. Araplar Farsları İslamlaştırıyor. Ve orada yaklaşık 100 yıl sonra Farslar İslamlaşınca Farsların ucu ta Orta Asya, Türkistan denilen coğrafyaya gidiyor. Hatta Uygurlar İslam öncesi de zaten ciddi bir Fars etkisi var. Bunlar hep birbirine karıştırıyorlar. Mesela Buhara, Semerkant'ta ateş tapınakları var. Yani Zerdüştlerin. Uygurların İslam öncesi dini Manehizm, Göktengri değil. Bunu hep karıştırıyorlar. Yani ve Manehist oldukları için işte et yemeyi azaltmış şu bu filan. İşte rivayet o ki Kırgızlar diyenler var, Kalmuklar diyenler var. Gelip şeyleri yıkıyor. Uygurları çok fazla şehirli oluyorlar.
Evet.
O şehirlik yaramıyor. Diğer bir Türk boy gelip onları yıkıyor. Tabii Emevi ordularının Orta Asya'ya gidişi eski. Ancak İslamlaşma, yani toplumun İslam'a dönüşü Farslar üstünden oluyor. Onun için biz namaz diyoruz.
Evet.
Bazı aklı evveller var, Kur'an'da namaz yazmıyor diye. Yazmaz tabii. Çünkü namaz Farsça. Peygamber, oruç, oruç, oruz demek. Yani o gün gibi bir mana, tam bugünkü şeyden bakınca tam olmuyordu. Çünkü bugün hep oradan şey yapmış. Tabii dilimize o kadar çok girmiş ki.
Çok.
Biz çünkü İslamlaştıktan sonra o coğrafya, Türkler batıya doğru hareket edince Müslüman. Türkler İran, Horasan, daha doğrusu bugün Horasan zaten çoğunluğu İran topraklarında kalan bölge. Doğal olarak Türk hanedanlarının kontrolüne girmiş. Şah İsmail dönemine kadar Sünni. Daha doğrusu Sünnilerin daha hakim olduğu bir coğrafya.
Şah İsmail da, yani Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail dönemine kadar İran Sünnilerin çok daha hakim olduğu bir coğrafya.
Mesela evet. Bizim bütün tasavvufun piranı,
evet,
Gazaliler vesaire hep o coğrafyadan. Gazali'nin kabrine gittim, Tusa. Orada
Hazreti Mevlana.
Tabii hep. Aynı. Bir de şöyle tabii. Yani
Mevlana Afganistan. Evet,
Türk dili edebiyat açısından biraz daha doğrusu Türkler edebiyatta çok uğraşmamışlar. Divan-ı Lügat-ı Türk vesaire gibi, Kutat Kubilik gibi eserler var ama maalesef o noktada biraz daha iyi bir dili varsa biz onu kullanalım demişler. Farsça bu noktada daha etkili olmuş. Ve sonra da Arapça tabii.
Ama Fuzuli gibi abide bir şahsiyeti, şairi de içinden çıkartmış.
Misal. Tabii sonraki dönemlerde olmuş ama genel olarak Farsça daha kolaylarına gelmiş herhalde. Çünkü Farsça Arapçaya göre çok daha kolay bir dil gramatik olarak ama şiirselliği çok yüksek.
Çok yüksek.
Türk dili ordu dili, asker dili hiç şüphesiz. Yani Azerbaycan şivesini çıkartırsanız Anadolu şivesinde bile İç Anadolu'da öyle. Dikkat edersen talimat merkezli böyle
daha
tak,
keskin
tak, tak, tak bir dil. Evet. Bu temasla birlikte Türkler bu kadim topraklara hakim olmuşlar. Çok uzun yüzyıllar hakim olmuşlar. Bugün de hala hakimler bana göre.
Ama bir kültürel arada bir kasr-ı şirin süreci var.
Yok
galiba.
Şöyle, Şah İsmail malum Sünni kökenli bir tarikattan geliyor. Safaviye tarikatı, işte Şeyh Cüneyt vesaire. Şah İsmail Cihangir bir yönetici, padişah. Bakıyor işte batıda hep Sünniler var. Osmanlı, diğer o Akkoyunlu, Karakoyunlu ve onların mirasları. Memluklu var aşağıda. Doğuya gittiğinde Özbekler var. Özbek Han da çok güçlü. O da Sünni. Bu kadar Sünni içerisinde ben bir cihangirlik yapamam. Onun için diyor ki bir ideoloji üretelim. Dini bir ideoloji. Onun üzerinden bir cihangirlik şey olsun. Ve işte bu Safaviye şimdi güçlendiriyorlar. Daha doğrusu Şia'ya doğru çeviriyorlar. Ve Kızılbaş da oradan gelir mesela. Onlar zaten de derviş. Ama eli kılıçlı derviş biraz. Başına giydikleri börkten dolayı. Gazıl biliyorsun bugün Azerbaycan Türkçesinde hala şeydir. Sarı, altın manasında.
Evet.
Kızılbaş da o giydikleri küllahtan kaynaklı. Bugün mesela Ali Hamaney Türk'tü.
Amerika'nın öldürdü.
Evet.
Allah Allah. Bak bunu ilk
kez. Çok güzel Türkçe şiirler okuyor. Bir dinlemeni tavsiye ederim.
Evet, Ali Hamaney.
Mesela bir önce Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Bageri olması lazım. O da aynı şekilde. Yani bürokrasi de şu bir yerde ama tabii Pehlevi dönemi var ve sonrasındaki şey var. Bir ulus devlet hikayesinde tabii Farsça öne çıkmış. Türk dili sadece konuşulur olmuş. Yazma ve resmi tabela kullanım vesaire okullarda eğitim gibi noktalarda bir yasaklanma olmuş. Öyle günümüze kadar gelmiş. Şu an esasında herkes konuyu karıştırıyor.
Oradaki İnsanların karıştırdığı mevzu nedir?
Nedir? İran Türkleri konusu. İran Türkleri orada bir Türkistan kurmak istemiyorlar.
Ya?
İran bizim, biz geri almamız lazım diyorlar. Özellikle Azeriler. Bu arada İran'da Azeri, Azerbaycanca, Azerice diye bir kelime yoktur.
Ne vardır?
Türk derler. Türk-i Belediye der. Türkçe biliyor musun? Ve kendini Türk olarak mesela ben Türk'üm der. Bu Fars der, bu işte Kürt der, bu Beluç der vesaire. Azerbaycan coğrafi bir addır esasında. Ve İran'ı biz yönetmeliyiz diye bakarlar genellikle. Tabii bizim Azeri dediğimiz kitle en büyüktür ama içlerinde Kaşkai, Halaç vesaire diğer boylar da vardır. Türkmenler de vardır tahmin ediyorum. Kaşkailer Sünni ama onlar göçebe. Çok da ilginç bir şey. Hala çadır göçebesi. Çok sistemde etkili değiller. Türkmenler de sınırda Meşet civarlarında. Onlar da kendi dünyalarında yaşıyorlar biraz daha. Azeriler Şii'dir. Şii oldukları için de Farslarla hep şey vardır yani bu devlet senin mi benim mi?
Çekişmesi vardır.
Çekişmesi vardır. Bugünkü mesele tabii bizim kültürel haritamızda çok etkilidir.
İran.
Yani tabii edebiyatta, tasavvufta,
minyatürde,
din,
resimde,
hadis,
tabii.
Buhari esasında Tacik'tir. Tacik olduğu rivayet çok daha güçlü. Gazali vesaire gibi bir sürü isim yani. Ebu Hanife.
Hep İranlı bu isimler.
İrani halk.
İrani halk.
Diyebiliriz. Veya Farsça konuştukları için de böyle denmiş. Çünkü dil önemli. Yani şehirde daha doğrusu mektep medresedeki dil malum etkiler bu meseleyi ama tabii o yüzyıla baktığımızda daha henüz Türkler böyle çok şey yapmamışlar. Buhari için Türk diyenler de var ama o etnik tartışmaya çok girmenin doğru olmadığı kanaatindeyim ben. Sonuçta baktığınızda o yüzyılda Orta Asya'da işte Serasi, Tirmizi vesaire bir sürü müfessir, muhaddis, fıkıhçı, şair, edebiyatçı, mühendisler çıkmış o ilk yüzyılda. Bunların etnik kökeni oydu buydu vesaire diye çok da o detaya inmenin gereği yok. Çünkü aynı kültürün içerisindeler.
Yani bugün olduğu gibi dün de etkisi hiçbir şekilde göz ardı edilemez bir ülke olmuş İran. Yani.
Tabii tabii.
Artısıyla
mesela,
eksisiyle.
Mesela bizim Orta Asya'daki mimarimiz var ya. İran'dan geçme. Çünkü şöyle Türkler hep söylediğim bir şey var. Türkler yönetici ve asker. Bu işi kim en iyi yapar? Şu. Getirin onu. Talimat veriyor. Getirin onu yapsın bunu. Hep bunu şey yapmışlar.
İran'da ise?
Hayır. İşte İran'dan getirmiş mimarı o bizim Orta Asya'daki müthiş mimariyi gelip oraya yaptırmışlar.
Tabii şu açıdan
yani içselleştiriyorlar şeyi. Bu artık bizim diyorlar.
Evet evet evet. Yani o, İran'da o sanat tarafı, ruh tarafı tabii, hep ön planda
çok güçlü.
Olmuş.
Evet, tarihi bir noktası.
Ziyaretlerinizi hep gözlemlediniz mi bunları?
Tabii ki. Mesela Şiraz'da bir mescit var müthiş.
Öyle mi?
Vitray. Bence Vitray'ın babası orada. Merak edenler tavsiye ederim. Tabii o renk cümbüşü içerisinde namazdaki şeyiniz bozuluyor.
Huzur ve konsantrasyon
evet, yani,
hali etkiliyor.
Odaklanmanız bozuluyor. Bence namazdan ziyade orada böyle bir oturup tefekkür edeceğin, bir düşüncelere, fikirlere dalacağın bir mescit olma evet. özelliği daha fazla. Onu unutmuyorum, benim için önemli. Caminin içine girdim, pırıl pırıl ya. Rengarenk caminin içerisinde.
Biraz şunu gözlemledim hocam. Çok uçlarda insanı da böyle yani İranlı deyince.
Mübalağa.
Hep işte onu diyorum mübalağa.
İran demek mübalağa demek.
Yani yasta mübalağa, evet. O kederde mübalağa, işte sevinç kısmına belki çok fazla şahit olmadık ama sanki o acıyı öyle çok abarta abarta yaşıyorlar, hissediyorlar ki zannediyorsun bütün dünya bunların başına yıkılmış. Dünyada onlardan gayrı acı çeken, kederlenen ikinci bir insan topluluğu yok. Halbuki öyle değil.
Ya tabii şöyle Şia'nın matem geleneği,
geleneği
Fars edebiyatıyla harmanlanınca bu çok etkili olmuş. Ama bu şöyle bak dikkat edersen bizim mesela Kürt coğrafyası da aynı şeyden etkilenmiştir. Mesela Sünni, çok koyu Sünni ama bir ağıt yakar Allah. İnince başlarsın
tabii.
Ağlamaya sende. Hiç konu seninle alakalı değilken. Bu biraz oranın gelenek, o gelenek her tarafı etkilemiş. İçine yas, matem bir şey eklenince. Tabii özellikle de biz İran İslam İnkılabı sonrasını hatırlıyoruz.
79
bizim
sonrası.
Kuşak evet. Daha eski de biraz daha farklı. Ama çok etkili. Mesela film sektörü müthiş. Yani.
İran sineması vardır.
İran sineması çok güçlüdür. İran İslam İnkılabı'ndan sonra ideoloji olarak Kudüs'ün kurtarılması hedef alınmış. Tabii Amerika'da muhalif olduğu için bu şeye şeytana bozuk derler. Yani büyük şeytan. Amerika ve İsrail'e yönelik bir konsept, daha doğrusu devletin bütün yapılanması, bu bir buçuk devlet diyelim, Amerika ve İsrail'le mücadeleye, yani kapitalizme karşı muhalefet var. Sadece Kudüs meselesi değil, kapitalizmin muhalefet de var, şu bu filan. Onun üzerine kurgulanmış, planlanmış. Tabii yaşadıkları, efendime söyleyeyim, ambargolar, yaptırımlardan dolayı kendi içerisinde bir takım sanayi, özellikle savunma sanayide çok ciddi mesafe kat ettiler. Ama diğer taraftan da tabii bir molla kültü var. O da bu İran medeniyetini, bizim de parçası olduğumuz İran medeniyetini bastırdı. Çünkü devrimi yapan malum hatırlarsan yazılardan filan, esasında solcularla Tudeh ile birlikte yapıyorlar. Ama sonra onları da tasfiye ediyorlar. Biraz daha
böyle köylü, evet, daha
yani kırsal mollaların kurduğu bir sistem. Biraz işte o Ebu Zer merkezli, yani bence soldan çok etkilenmiş.
Evet.
Hatırlarsan nedir şey? İşte işçi köylü.
İşçi köylü.
El ele iktidara falan gibi. Ve işte o Marx'ın kurgusudu. Yani aristokrasi, burjuva vesaire, onlara bir direnme, mazlumların direnişi. O sol jargon vesaire bir yere gelmiş Ebu Zer diye. Ama bir taraftan da bana göre çok dengeli edip çok kızdıkları, hatta çok ağızlarını bozdukları Emevi düzenini kendileri de uyguluyorlar.
Tam olarak öyle.
Tabii, tabii,
ne
ben bunu
bu ne lahana
şahidim. Ben çok özgüvenle bunu söylüyorum. Evet. Bir romantizm veya laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Çünkü coğrafyanın diğer yerlerinde İran'ın vekalet güç kullanımı vesairinde de bunu hep gördüm. Devleti kutsamak, daha doğrusu Mehdi'nin temsilcisi olma meseleleri. Tabii çok uzun, onlara girdik mi?
Tabii tabii.
Oradan çıkamayız.
Şu değerlendirmeye katılır mısınız üstadım? Bir kanaatimi arz etmek isterim. Bu 28 Şubat'tan bugüne şahit olduğumuz bir şey var ki, işte sözlerimin başında da ifade ettim. İran hiç de öyle kolay lokma olmadığını, bir ikinci Venezuela olmadığını aslında tüm dünyaya gösterdi. İnanılmaz bir direniş. Evet. Az önceki ifadeniz bana şunu düşündürttü. Dediniz ya, müthiş bir savunma sanayi, güçlü yani. Savunma sanayi çok güçlü İran'da. Fakat diğer taraftan halk muazzam bir sefalet içerisindedir. Yani ciddi bir yokluk da var. Sanki halktan böyle kestiklerini, kıstıklarını ciddi anlamda savunma sanayine yatırmış, sanki bugünleri beklercesine orayı güçlendirmiş bir İran var.
Sadece savunma sanayi değil.
İstihbarat zayıf, evet, ama.
Demin köylü meselesini veya kırsal, diyelim köylü deyince yanlış anlaşılmasın, tam ilerletemedim. Şimdi bir devleti yönetmek için bir bilgi, beceri ve altyapınız lazım.
Bilgi, beceri, altyapı.
Evet, bu olmadan sistemi götüremezsiniz. Hele de geleneği çok çok güçlü bir devlet ki bu da İran'dır. Yani geleneği çok güçlü. Hatta İran'dan şöyle bir lafı vardır. Bize ağalık yapan çoktur ama her ağa bir gün gider derler. Türkler geldi gitti işte, neydi şey? İskender.
Evet.
Hindistan seferi vesaire. İşte şu geldi bu gitti. İşte Araplar geldi gitti vesaire de hep böyle anlatırlar. Hani biraz Fars milliyetçiliği anlatımlarında bu vardır. Ama bu iş ilk kurulanırken dediler ki ya biz işte İran'ın insanların ana geçim meselesi nedir? Ekmektir. Nan parçasıyla. Hiç kimse aç kalmasın. Mesela gerçekten onu başardılar. Hiç kimse aç kalmaz İran'da. Muhakkak bir buğday, un vardır. Ekmek pişer ve karın doyar. Ama zamanın gelişmesiyle ekonomini doğru kurgulamak, doğru yönetmek, sanayileşme, İran toplumunun dışa açıldığındaki beklentilerinin yerli yerine oturtulması meselesinde hep böyle daha geri kaldılar.
Tam olarak kastetmek istediğim buydu.
Tam bir geri kaldılar ve bunun üstüne bir ideoloji, işte Ehl-i Beyt'in misyonunun temsilcisi ve mazlumların mukavemet noktası vesaire gibi, özellikle tabii Şia meselesini burada idealize ettikleri için ben kızıyorum. Bugün hala bu kadar olay oluyor. Ben İran'dan şunu beklerdim.
Ne?
bugünkü olaylar da ben şunu beklerdim İran'dan. Ya biz son 10 yılda Sünni coğrafyada yaptığımız hatalar var. Gönülleri kırdık Sünni kardeşlerimize yönelik. Hatalar yaptık. Bunun da farkındayız. Bunu telafi edeceğiz diye bir kimse laf etmedi.
Öz eleştiri yok.
Öz eleştiri yok. Sen Afganistan'da Amerika ile birlikte çalıştın Taliban'a karşı. Irak meselesi birkaç program yaparız yani. Irak meselesini hiç açmayalım orayı. Suriye sadece Suriye meselesidir. Lübnan var, Yemen var vesaire buralarda.
En büyük hançeri İran'dan yedi bu ülkede.
Buralarda gereksiz yere bir ideoloji yüklemesi yapıldı. Bir işte bu proxy dedikleri İngilizce vekalet meselesine çok girdiler. Sen madem şeytanı bozuk, düşmanı bozuk diyorsun. Yani büyük düşman. Ona karşı tek başına mı savaşacaksın? Herif ne yaptı şu an? Bana göre 20 yıllık altyapıyı bitirdi. En az 20 yılda telafi edecek.
İran ayağa kalkamaz kolay kolay.
Altyapı olarak. Yani ağır sanayi vesaire noktasında çok ciddi. Sanayileşmeyi dönüştüremedi. Hep ithalata dayandı. Önce Türkiye ve civardan aldı. Sonrasını Çin'den çok fazla mal çekiyorlar. Yani sanayi yeterince oturtamayınca şimdi 90 milyon nüfus. Ben oranlamaya baktım, şehirli köylü oranlaması. Ciddi bir şehirleşme de var. Şehirleşen adam artık fabrikada çalışmak, hafta sonları çocuğuyla gezmek, yemek içmek istiyor. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek istiyor. Çünkü o kültür de öyle. Sen bunu ortam oluşturmayınca işte garibanlık oluşuyor. Yani yaptırımlar, ambargo, kötü yönetim ve parayı son 10 yılda başka ülkelerde Ehl-i Beyt adına veya İslam adına harcama, içeriye döndüğünde ekonomik kriz ve dinden uzaklaşma başladı.
Ciddi bir sekülerleşme de başladı.
Çok ciddi, inanılmaz. Yani bilen biri olarak söylüyorum. Mesela İran rejiminde biri 10 sene önce deseydi gençler yolda giderken mollanın kavuğunu arkadan vurup devirecek ve kaçacaklar. Yani gülüp kaçacaklar. Mümkün değildi. Adam yatırıp keserlerdi yani. Ama son birkaç yıldır özellikle bu bir kızcağız var diye onun ölümünden sonraki süreçte bu ortaya çıktı. Ama ben şuna hiçbir zaman inanmadım. İran bölünecek. İran şöyle olacak, böyle olacak falan.
Ya da rejim değişecek.
Yok yok yok. Bunlar tamamen bir hikaye, şehir efsanesi uyduruyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Bir kere söylediğim gibi oradaki Türkler İran'ı kendi vatanları kabul ediyor. Niye gitsin ki adam vatanından? Aksine pek çok insan oraya döndü. Velev ki fikren o rejime karşı olsalar da sonuçta orası onların vatanı ve acımasız ve haksız ve hadsiz bir şekilde bir bombalanmaya maruz kalıyor. Oraya pek çok insan geri döndü.
Yani bugün İsrail terör devletinin ipiyle kuyuya inen Amerikan Başkanı Trump ilk başlarda ne diyordu? Bu rejim değişecek diyordu.
Tabii tabii.
Öyle.
O PLB falan çıktı ya. PLB falan.
Ama şimdi
şeyi karıştırdılar. Protestoları 12 gün savaşından sonraki süreçteki o protestolar sayesinde devrim olacak. İşte rejim gidecek şu bu falan diye. Yani ya o rejim bu işleri çok iyi biliyor.
Evet. Şerbetli çünkü.
Yani çünkü onu bir gaz atımı olarak görüyor. Böyle gevşetti. Halk çıtı çıtı çıtı. Ondan sonra bir sıkmaya başladı. Yani çok acayip rakamlar var. Protestolarda öldürülenlerin çok rakamları.
Şimdi açın şu kahrolası Hürmüz Boğazı'nı filan gibi böyle envai çeşit küfürler savuruyor. Ağır ağır laflar ediyor. Şunu, o da anahtar kayıp diyor yani İran'da.
Şunu anlamıyorlar. Bir kere Şia'da şehadet
kutsal
kültürü çok güçlü. Yani Sünnilikten daha güçlü. Bizden daha güçlü. Çünkü niye? Hüseyin Efendimiz olmak üzere Kerbela'da şehit edilenlerin bir onlar idealize edildiği için İranlı bir Şia'nın ölümden korkma ihtimali falan yok. Biz de korkmayız. Ama özellikle ideolojik noktada olan yani bir İran ordusuna mensup inançlı birinin ölümden korkması meselesi bunu geçiniz yani. Çünkü İran sokaklarında yürürken zaten her tarafta şehit posterlerini görürsünüz. Tabii. Şurada şehit oldu, burada şehit. Yani bu 20 yıl önce de öyleydi. Şimdi de böyle. Zaten normal doğal olarak bir gün öleceğiz ama en azından bunlar gibi hak yolunda şehit olalım fikri çok güçlü bir şekilde işlendiği için. Tabii ama bir seküler bir kesim var mı? Var kesinlikle. Solcu TÜDEH'in devamı halkta bir karşılığı var mı? Var. Ama hakim bir güç var. Bunun sivil işte BESİÇ dedikleri sivil ayağı var ki milyona ulaşan bir...
İstihbaratta da ciddi zafiyetler var maalesef.
Abi şöyle bak, ekonominin zora girdiğinde, iktisadi düzen bozulduğunda insan devşirmeniz çok daha kolaylaşıyor. Bir. İkincisi, rejim kendini nefret ettiren kitleleri oluşturdu. Ben gittiğimde, Meşe'de en son gittiğimde çok fark etmedim. Orası da biraz daha böyle İmam Rıza'nın kabri olduğu için daha dini bir esaslı bir yer. Ama mesela Tahran'da, Tahran'a çok uzun zaman oldu gitmeyeli ama Tahran'da zaten vidalar gevşemişti. Yani bu rejim gitsin diyen çok adam çıktı. İran düşmanı değil. Rejim düşmanı çok insan var. Bunları birbirine karıştırıyorlar. Yahudilerle de Farsların tarihi bir şeyi var. Bir beraberlik oldukları bir nokta da var. Tekrar geri dönüşü sağlayan. Yani neyse çok o detaya, tarihe girmeyelim. İşin içinden çıkamayız. Bu arada rejim İran'da yanlış hatırlamıyorsam 20 bin Yahudi yaşıyor.
Oo.
Tabii. İran'daki bir Müslümandan daha çok İran'da bir Yahudi'ye ehemmiyet verir. Onun ayağına taş değmesin diye çok gayret eder.
Çok enteresan. Evet.
Ama bu mücadele benim gördüğüm kadarıyla İsrail aleyhine bitecek.
Allah'ın izniyle. Öyle tabii.
Yani
tabii. İsrail'in sonu öyle diyorum. Bitecek. Bu süreçte gerçekten İran'ın belki de elinden olacak. Yani çok başka bir yere doğru evriliyor
kesinlikle,
bu gidişler.
Kesinlikle. Biz İran'a yaptıklarından dolayı kızıyoruz son 10 yılda.
Ayrı.
Ama şu an mağdur. Hadi. Çok net bir şekilde. Geçen bir Sudanlı bir askerin tarifi var. Diyor ki biz diyor İran'ın niye arkasındayım ben diyor. İşte Safeviler şöyle yaptı, işte Hazreti Ayşe'ye böyle vesaire. Evet diyor, bunların hepsi tamam diyor. Ondan dolayı bir kızgınlığım da var diyor. İran Müslüman, İsrail Yahudi. Ondan dolayı İran'ı tuttuğumu zannediyorsunuz diyor. Hayır diyor. Ya. İran diyor mazlum diyor. İsrail ve Amerika diyor kendileri diyor İran'a savaş açtılar diyor. İranlara savaş açmadı diyor.
Öyle.
Ve sonra ayetlerden mazlum olmanın ve mazlum yanında durmanın önemini anlatan ayetler okudu. Yani burada bu noktayı pas geçemeyiz. Şialık, Şiileştirme ayrı bir konu.
O konudaki rezervlerimiz
o çok hiç değişmez.
Çok
o çok değişmez bir şey. Çünkü oraya oturduğumuzda bir yere kadar gelip ondan sonrası ayrı şey. Yoksa herhalde Türkler kadar, yani Sünni Türkler kadar Ehlibeyt isimlerini kullanan başka biri yoktur. Yok. Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma,
Zehra
vesaire, Betül. Bu tabirler. Ben hatırlıyorum annem bile mesela böyle birinin karnı ağrıdığında bir şey anne derdim beni bir okusana. Böyle sıvazlarken ya Şafi Fatma anamızın eli olsun derdi. Şimdi zaten Ehlibeyt konusunda çok özgüvenliyiz. Ehlibeyt'e sahip çıkma konusunda. Tarihi süreçte de bakınca zaten Ehlibeyt Emevi ile kavga başlayınca sonra Abbasi ile Türklerin ve Kürtlerin olduğu coğrafyalara gitmişler. Onun için bizde ulema ve meşayihte çok fazla Ehlibeyt, Seyit, Şerif çok fazla olmasının bir sebebi o daha biraz daha göz önünde olan yerlerden arka taraflara doğru gitmişler. Ama tabii sonra İslam o topraklara daha fazla gelişmiş. Onlar da bu işin öncüsü olmuşlar. Onun için bizim muhalefet ettiğimiz şey Şiicilik yapması ve işte devrim muhafızlarının Kudüs gücü denen rejim ihraç etme, ideoloji ihraç etme gündemleri var. Bunu da görmemezlikten gelemeyiz. Bu noktada böyle ümmet, vahdet falan diye arkadaşları var. Tabii ki ben bir gavurla Şii bir göremem asla. Bir kere imanı var. Ama yaptıklarından dolayı da onu tasvip etmemiz tabii. Mümkün değil. Çünkü yaptığı iş sonunda kendine vurdu. Sünnileri iyice kendinden soğuttu. Ve şu an neredeyse yalnız başına mücadele etmek zorunda kalıyor.
Tüm bunlara rağmen Türkiye dünyada arabuluculuk noktasında yine yegane tek ülke.
Coğrafyamızın bozulması, coğrafyamızın bozulması hiçbirimize yaramayan bir şey. Sonuçta bu bir Şii Sünni veya bir Şii Yahudi savaşı falan değil. Bu politik bir veya işte biz sırf rejimi değiştirmek istiyoruz değil. Sen bir ülkenin canını okumaya çalışıyorsun. Çok net evet. Bir şekilde. Sebep ne? Hiçbir sebep de yok. Hiçbir sebep yok yani. İşte şöyle elinde nükleer varmış da falanmış da fişmekanmış da filan. Onun için bir fıkrayla bir Karadeniz fıkrasını bitireyim.
Tamam.
Karadeniz'in en çok sevdiğim özelliği kendi fıkralarını kendileri üretiyorlar. Çok özgüvenli.
Hayatları fıkra gibi zaten Karadeniz hemşehrilerimiz.
Şimdi Laz'ı asmaya götürüyorlarmış. Son sözü ne demişler? Habuba ders olsun demiş.
Habu bana ders olsun. Evet. Ya umarız İran'a da ders olsun.
Şimdi İran'a da bizlere de hepimize tabii. Bu yani bu tefrika fitne meselesinin nasıl elin gavuruna yaradığını görmemiz lazım. Buraya giden yolu kapatırsak bugünkü acı tablo olmaz. Çünkü bazı şeylerde tedbir çok önemli. Önceden ya arkadaş dur sen ne yapıyorsun? Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin yaşasaydı senin bu yaptığına ne derdi? Gibi. Veya işte bir Sünni bir Şii'ye zulmediyorsa benzer bir şey söylemek lazım. Çünkü sonuçta tarihte hiçbir şey kayıt altında değil. Yani kayıttan kaçan bir şey. Her şey kayıtta devam ediyor. Hele kalemin ve bilginin bu kadar hakim olduğu bir yerde kardeşim senin bilgin güçlüyse bilgisi güçlü olan fikren de güçlü olur. Kendi etrafını toparlar. Ama bu işin artık kanla sopayla yapma dönemi bitti. Onun için Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir an önce kesin bir sulhe barışa doğru gider bu iş. Ki hem dünya hem coğrafya nefes rahat alır, rahat eder. Cenab-ı Hak hayretsin diyoruz. Çünkü gerçekten dua dışında da çok fazla evet. Yapabildiğimiz bir şey de yok. Bir hadise de yok.
Evet. Neyse ki hani işte Dışişleri Bakanımız bir Pakistan, Mısır Dışişleri Bakanlığı ile görüşü ateşkesin hızlanması
Türkiye, sürecinde. Türkiye bu noktada çok ciddi bir gayret gösteriyor. Tabii. Çok ciddi bir gayret gösteriyor. Öncesinde de gayret gösterdi. Türkiye'de herkes bu noktada elinden evet. Gelen gayreti yani özellikle tabii hükümet Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı çok ciddi bir gayret içerisindeler. Ama işte bazen o gayretiniz yeterli olmuyor. Akacak kan damarında durmaz derlermiş ya. Ama inşallah son cümle olarak Türkiye'deki, İran'daki, Irak'taki, Azerbaycan'daki, Orta Asya'daki, Pakistan'daki Müslümanlar bu tablolardan bir ders çıkartır.
Şerden bir hayır duvar.
Şerden bir hayır çıkar. Evet, evet. Ona göre ortak geleceğimiz noktasında daha makul fikirlerle i̇nşallah. Güzel günleri görürüz inşallah.
İnşallah. Bu güzel temennilerle.
Allah razı olsun.
Bugünkü Kültürden İrfana programımızı noktalayalım ama İran bu içinden geçtiğimiz zor ve imtihanı bol süreçte daha birçok kez programlarımızda misafir olacağı benziyor. Çünkü konuşulmayı hak eden bir coğrafya.
Öyle. Öyle.
Kadim bir medeniyet.
Öyle. Öyle.
Biz her halükarda ABD'nin ve İsrail'in karşısında bu süreçte İran'ın destek ve duacısı olarak
kesinlikle,
yanındayız.
Buradaki
duruş önemli. Bazen kafalar karışıyor çünkü görüyorum.
Orada hiç şeye bakmış yok. Yani şöyle evet. Rejime veya yaptıklarına kızalım, kızmalıyız, kızacağız.
Aynen, tabii.
Oradaki şerimizi koyacağız. Ama şu anki süreçte de bu adamlar mağdur ve mazlum. Ama işte belki de işte Suriye'de, Irak'ta işledikleri günahın
bir bedeli ödeniyor tabii.
Bedeli ödüyor. Tabii, ben çünkü tabii. Şahidim sahada Halep'teki yıkımın canlı şahidiyim. Yaşananların canlı şahidiyim. Onlara hiç girmeyelim o tarafa. Sen bir ah alırsan ve bu ahı da İslam adına, Ehl-i Beyt adına çektirirsen işte. Cenab-ı Hak da işte mukabele eder sana.
Ya ibret. İbret. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Allah razı olsun.
Eyvallah.
Değerli izleyenler, kıymetli dinleyicilerimiz Erkam Televizyonumuzda ve Erkam Radyo'da Abdurrahman Topbaş Bey ile beraber İran'ı çok farklı yönleriyle, farklı veçeleriyle konuştuğumuz bir Kültürden İrfana programı ile huzurlarınızdaydık. Bir başka programda yine yeniden bizim meselelerimizi, dert ettiğimiz mevzuları bu ekranlarda, bu mikrofonlarda konuşmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.